Ayrım 44.
İhtiyar bir adam Alex'i dede kalktı geldi. Bana baktı. Demek Hacı Fikret'in torunu buncağızdır. Babama döndü. Enez'den Konstantinopolis çok uzun yoldur be kuzum. Etme bre Alex'i. Onca hız yol Alex'i'yi korkutur mu? Diller döktü babacığım. Herkesin kendi derdine düştüğünü, kimsenin çakar almaz bir tekneyle ilgilenmeyeceğini, İngilizlerin Türkiye'den Yunanistan'a yiyecek taşıyanlara hoşgörülü davrandıklarını anlattı. Anladığım babamın bana göstermeden verdiği altınların azımsanamayacak bir miktar olmasıydı. Denizde çarşaf gibiydi. Alex'i dedenin bahanesi kalmadı. Ayara, Allah yazanın notu, diye içini çekti. Allah bizi korusun. Hat çıkardı, sonra da Arnavutluk sınırına gittiğinden beri haber alamadığı oğlundan söz etti. Babam o cepheye ilişkin bildiklerini anlattı. İnanmaya dünden razı olan ihtiyarı oğlunun sağ olduğuna ikna etti. Çeteci olmasından korkarım dedi Alex'i dede. Delikanlıdır, kandırırlar diye korkarım. Yok canım dedi babam. Peter'i tanımaz mıyız? Aklı başında oğlandır. İngilizlerin bugün yarın geleceklerinden, her şeyin yoluna gireceğinden bahsederken Alex'i dede sözünü kesti. Madem kuzum günlük güneşliktir de diyerek bizi gösterdi. Neden gönderirsin bunları Türkiye'ye? Babam duraksamadı bile. Biz Türk'üz be Alex'i, size hayır olan bize şerdir. Bu hikaye Tülin'in hikayesiydi. Ama ben o gece o binbaşıya benim hikayem olduğuna inandıracak gibi anlattım. Biz sarışınların hikayesiydi, anlıyor musun? Ha Tülin ha ben. Ve biliyor musun ki binbaşı anladı Şiran'la olan ilişkimi, Universal Anonim şirketini, her şeyi anladı. Çocukları saldılar. Ama Şiran'la aramıza bir de bu hikaye, daha doğrusu binbaşı ile aramızda oluşan adı konmamış anlayış girdi. Ne ki Bozcaada'dan farklı olarak bu defa savunmaya girmedim. 28.500 Türk lirası. Yazıyla 28.500 Türk lirası. Ne bulursak satmaya karar veriyoruz. Şiran, Universal İngilizce ev kursları satmak için yetersiz ama başka bir malı pazarlayacak yetenekteki elemanları ziyan ediyor olmamıza hayıflanıyor. O kadar ki bazılarının ellerine sağlık ve ailenin eski ciltlerini, hatta o yılların korkunç masal kitaplarını, sanırım AVC yayın eviydi, veriyoruz. Hatırlarsın, çocukların işçi sınıfı bilincini geliştirmek için Işıl Özgentürk de dahil olmak üzere hemen tüm ilerici yazarlar masallar yayımlarlardı. Behrengi iki masal yazdıysa 50 tane de taklidi çıktıydı. Tıpkı Mike Hammer romanları gibi. Derken bir gün bir tiyatrocu arkadaşımız, elbette devrimci, elbette devrimci, tiyatro yapmaya ant ettiği için aç kaldığını iddia eden, kolunda bir Amerikan servis seti geldi. Yine devrimci bir arkadaşının serigraf atölyesinde ürettiklerini, kendisinin pazarlamasını üstlendiğini anlattı. Ev eşyası satan dükkanlara konsinye bıraktım ama para alamadım. Sizin pazarlama elemanlarınız satabilirler belki. Hani öyle bir durum ki sırf onun karnı doysun diye satmaya çalışacağız. Hocalıkla eğitimle aramdaki o son sarsak bağında koptuğunu görüyorum. Üretimsiz para kazanmanın son kertesi, aracılık. Vapur senetlerini okulda öğretmiyorlardı. Öğretmeliydiler. Entegralleri öğreteceklerine vapur senetlerini öğretmeliydiler. Çok da kolaydı. Üsküdar'dan biniliyordu. Karşıda İstanbul tarafında beliren ilk reklam levhasındaki isim senede yazılıyordu. Cemiloğlu lastiklerinin Cemiloğlusu. Yanınızdaki kadın çocuğuna sesleniyordu. Selim, seni kör olasıca. Borçlunun ismi belirleniyordu. Selim Cemiloğlu. Şimdi de bir adres. Bakınıyordunuz, tahlisiye sandallarının üzerinde bir isim diyelim. Turhan Korkmaz. Gemiye verilen isim. Elbet sokağa da verilir. İşte cadde adı, Turhan Korkmaz Caddesi. Önünüzdeki sırada kaç kişi oturuyor sayıyordunuz. 1, 2, 47, o da tamam. Gelelim şehire. Karaköy'de her gün önünden geçtiğiniz bir pideci mutlaka vardır. Trabzon pidecisi. Daha güvenilir bir borçlu olabilir mi? Bir de fiyakalı imza atıyorsunuz. İşte senet. Selim Cemiloğlu. Turhan Korkmaz Caddesi, No 47, Trabzon. Mesleği pideci. Banka müdürü güvenmeyecek de ne yapacak? ya da gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş. Kredinizi alıyorsunuz, senet protesto oluncaya, yani sizi gerekli ödeme ertelemesi sağlanıncaya kadar zaman kazanıyorsunuz. Adam olana 2 ay yeter de artar bile. Kadıncıkın zamanında ödenmesinde ısrar ettiği vergi, sigorta primlerinin ucuz borçlanmalar olduğundan haberi yoktu. Alacaklı değil borçlu, davacı değil davalı olmak gereğinden haberi yoktu. İcra memurlarının 3 kuruşluk eşyasına dalacaklarından kuşkusu yoktu. Büyük gazetede gözleri bantlı fotoğraflarının çıkacağından kuşkusu yoktu. Var gücüyle uğraştı. Özellikle de Amerikan servis gibi kimsenin ihtiyacı olmayan bir metağı pazarlamanın zorluğuna öyle inanıyorum ki, elemanlara direktifler verilirken kaçacak yer arıyorum. Sonunda karar verdim. Bu böyle olmayacak. Kendimin katlanamadığı zilleti başkalarına yükleyemem. En iyi pazarda satılmaz mı bu nesne? Can 2. sınıf aktör heyecanı sergiliyor. Tabii tabii, en iyi satış noktası pazarlardır. Pa'ar döneminden tanıdığım assubay emeklisi Bünyamin abiyi buluyorum. Zaman zaman özel arabasını kiralardık. Bünyamin abi, benimle Kadıköy pazarına gelir misin? Senin işportacılık deneyimine pek benzer bir şey yaşadık. Bir kere pazar parsellenmişti. Öyle her istediğin yerde durup satış yapamıyordun. Yere sermek için bir hasır, bir yaygı lazımdı, onu akıl etmemiştik. Otursak oturamıyor, ayakta dursak duramıyorduk. Üstelik de Amerikan servis, Amerikan servis diye bağırmaya çalışan sesim pek cılızdı. Ama bol bol italikliyorum. Allah aşkınıza alın. Saat 5'ten önce 28.500 lira lazım. Senedimiz var. Bir de üniversal senedi vermişiz ya, protesto olursak bir daha kredi de alamayız. Baktı olmadı, Bünyamin abi de bağırmaya başladı. Amerikan servis, Amerikan servis geldi. Ama öksürüğü tuttu, o da sustu. Şükür ki burası Türkiye. Komşu parseldeki terlik satıcısı delikanlı halimize acıdı. Önce bir yerlerden çıkarttığı muşambayı uzattı. Bunu yere serin, malları üstüne koyun. Öyle yaptık. Bu defa da hanımların ayaklarının altında kaldı. Pazarcı çocuk dayanamadı, verin bana. Terlik tezgahında yer açtı. Bizim malları koydu, bir avaza bağırmaya başladı. Hanım gel gel, Amerikan servise gel. Bir ara döndü. Ne işe yarıyor bu? Masanın üstüne koyuyorsun, örtü gibi. İşte böyle, böyle. Tamam dedi, baştan aldı. Avrupa'yı masalar, Amerikan takımlar. Kocasını sevindirmek isteyen gelsin. Geldiler de biliyor musun? Saat 3 civarında 27 bin lira toplamıştık. Kar filan değil tabii, düpedüz ciro. Artık can bekleyecekti. Bünyamin abi yıldırım hızıyla bankaya sürerken ben kucağımda dor top olmuş paraları düzeltiyor, kırışıklarını açıyordum. Senedi kurtardık Şiran. Şiran omuzunu sıkıyor. Aferin be sana. Ve geceler. Geceleri Binali ile paylaşıyorum. Binali başlı başına bir bölümü hak eder. Sadece kişiliği itibariyle ya da Rodoplu'ya açtığı savaşta tartışılmaz biçimde muzaffer olduğundan değil. İlişkilerinin Günay'ın batılı düşünce biçimiyle onun doğulu düşünce biçimi, açıklayacağım, arasındaki farkı en çarpıcı biçimde ortaya koyan bir örnek. Daha da ilginç, hatta ironik olanı, bu iki düşünce tarzında ilerici sıfatını Binali'nin sahiplenmesidir. Acımasız bir iklimin daha da acımasız domdom kurşunlarının çocuğuydu. Viva la Muerte, sayfa 107, yazanın notu. Binali Kızıltepeliydi. Babasını çocuk yaşta kan davasında kaybetmişti. Bir daha evlenmeyen annesi onu ve erkek kardeşini tam takır bir tarladan sıktığı ürünle yarı aç yarı tok büyüttü. 9 dersin 6'sı boş geçen bir liseden aldığı diplomayla İstanbul Teknik Üniversitesi'yi kazanmış olması zekası hakkında bir fikir verecektir. Ne ki dul anasını taş tarlanın merhametine terk edip İstanbul'a ışınlandığı için talihine şükredecek hali yoktu. Daha da acısı, kendisini çevresinden ayıran, üstün kılan niteliklerden övünç payı çıkarmak ne kelime, onlarla teselli bile bulamazdı. Söylemeye çalıştığım, başarısını bütünüyle rastlantısal bir olgu olarak küçümsemesidir. Bu böyle olunca eline geçen fırsatı hakkıyla değerlendirmek yoluna da gitmedi. Günay'a göre ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim mertebesine ulaşmış bir derviş ile her türlü bireysel beceriyi, yeteneği, mutluluğu reddeden bir toplumcunun bileşkesiydi. Şurası muhakkak ki hayatın yaşamsal unsurlarını ancak ve ancak kendilerinin kendi elleriyle tedarik edebileceklerine koşullandırılmış insanlardan değildi. Bunda kişisel becerileri taltif etmeyen feodal arkaplanın rolü ne kadardı bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da dünyayı bir hayret gibi algılıyor olmasıdır. Yani örneğin bir güle beslendiği azotu hak etmek için ne yaptığı yollu bir soruyu ne kadar sorabilirsen. Binali'ye de o kadar sorabilirdin. Güldür, azot gerekmektedir, o kadar. Azot yoksa zaten gül de yoktur der gibi Binali'dir. İaşe ibadesi gerekmektedir. Sağlanamazsa zaten Binali de yoktur gibi bir durum. Harçlığını Şiran verirdi. Önceleri bunu Binali'nin hizmetlerinin karşılığı olarak algıladım. Bir süre sonra fark ettim ki hizmetlerine ihtiyaç olduğunda Binali ortada yoktu ya da mesela senet yatırmak gibi üstüne aldığı işleri hemen hiçbir zaman zamanında yapmıyordu ki bunun da Şiran'ı adam akıllı bunalttığı oluyordu. Peki bu adama neden para veriyorsun? İşime yaradığı için değil, onu sevdiğim için para veriyorum. Gücüm yettiği sürece veririm. Bu anlaşılmaz bir şey değildi. İşle ilgili olarak Binali'nin varlığına güvenmemem gerektiğini söylüyordu ki bu da tamamdı. Beni inciten Şiran'ın verdiği miktarın ve zamanının belirsizliği oldu. O zamanlar Binali'nin ne aldığında minnet ne almadığında hiddet duyacağını henüz bilmiyordum. Ancak kendimi onun yerine koyuyor, böylesi güvensizliği kaldıramayacağımı düşünüyordum. Dahası Şiran'ın keyfiliğe, ulufe dağıtan ağoğlu tavrına benzeyen tutumu beni mahcup ediyordu. İşine karışmak da istemiyordum. Sorduğum burs gibi mi sorusu, ödemelerinin zaman ve miktarını belirlemesinin daha doğru olacağını ima etmek içindi. Bilmem dedi Şiran. Şimdi düşünüyorum da, Suat'la olan durumda farklı değildi. Profesyonel devrimci olarak Suat da böyle yaşadı. 30'unu aşkın bir adamın varken var yokken yoka uyarlamasının dayanılmaz olduğunu düşünüyorum. Bana sorarsan asgari tedarik olmaksızın düşünce üretmek mümkün olamazdı. Ve itiraf etmeliyim ki devrim için dahi olsa, insanın kendi kardeşi de olsa, başka birilerinin eline bakması bana alçaltıcı geliyordu. İşin başka bir tarafı daha vardı. Bizim yaptığımız yani pazarlamacılık sömürü düzeninin en galiz örneği olsa gerekti. Şiran gerçekten de midesine ağrılar gire gire yürütüyordu. Böyle bir faaliyetten nasipleniyor olmak da bir tür sömürüydü. Şiran'ın sömürülmesi. Her ne kadar diyordum kendi kendime, kimse Şiran'a biz profesyonel devrimcilik yapalım, sen bizi pazarlamacılık yaparak destekle diye sorup onayını almadıysa da Şiran yüksünmüyor çünkü kendisi de devrimci. Peki ya düşünceleri, hele de faaliyetlerine karşı olduğu halde sırf çocukları aç açık kalmasın diye çırpınan ailelerinden yardım alanlar kendilerini nasıl hissediyorlar? Duygu sömürüsünü kendilerine yedirebiliyorlar mı? Her şeye rağmen Şiran'a bunca yüklenmek, sonra da Embilalala anonim şirketi diye alay etmek reva mıdır? Bunda domuzdan kıl koparmak diye bir teselli de olamaz. Kaldı ki domuza da yazık değil mi? Biliyor musun, profesyonel devrimci olmanın insanın ebeveynine, ailesine bütünüyle yabancılaşmasından başka yolu olmadığını düşündüğüm oluyordu. O zaman da soruyordum, kimin için yapılacaktı bu devrim? 1978 yılının ikinci yarısında Binali'yi oturduğu odadan çıkarttılar. Finallere bir ay kadar bir zaman kalmıştı. Kalacak yeri yoktu. Okuldan vazgeçip Kızıltepe'ye geri dönmesi gündeme geldi. Bence bu bir trajediydi dedi Günay Rodoplu. Trajedi ve ziyan. Binali'ninki gibi bir kafanın ziyanı. Üstelik de yatacak yer bulamamak gibi sufli bir nedenden. Ben de kalsın dedim Şiran'a. Gündüz ben de yokum, rahatça çalışabilir. Memduh amca ile Hayriye teyze kerlikteydiler. Şiran sorumlu bir aile reisi olarak her gece belirli bir saatte evine gidiyordu. Rodoplu'nun ancak hafta sonları onlarda kalmasına bakılırsa ilişkilerini sürekliliğe dönüştürmekte kararsızdılar. Hem evet hem de hayır dedi Rodoplu. Çünkü Apo ile Nalan'ın evden ayrılması kesinleştikten sonra Şırant Samatya'daki daireleri sattı. Levent'te bir yer aldı. Bir büyükçe, bir daha küçük. Bir de adam akıllı küçük, aydınlığa bakan bir sandık odası vardı. O büyükçe odada Şırant iki kişilik bir yatak istedi. Tanıdığım bir marangoza ısmarladık. Usta yatağı yaptı. O günden sonra Şırant ve ben artık o yatakta yattık. O da yetmedi. Hayriye anne bize memleketten üstü geyikli bir yatak örtüsü getirdi. Söylemeye çalıştığım, kendimi bir ağaoğlunun kapatmasıyla, bir devrimcinin devrim nikahlı karısı olmak gibi her iki kuşak tarafından da onaylanan bir konumda bulmuş olmam. Bu nedenle diyordum ya. Yıllar önce evinize geldiğimde beni sevdiğiniz için kabullendiniz sandım. Arkamdan konuşmadınız, dedikodu etmediniz, aşağılamadınız. Engin hoşgörünüzden sandım. Alçakça bir sükutmuş. Meğer babanızın veliahtı kimi getirirse kabullenirmişsiniz, bilemedim. Cemil Meriç de baba evine Linda'yı getirmiş. Kerhaneden hiçbir şey dememişler, öyle anlatırdı. Ağabeyiniz istediği sürece varmışım, bilemedim. Varken ilginç, yokken özlenmeyecek ve asla gerekli olmayan. Çin yemeği gibiymişim, bilemedim. Beni ben olduğum için hiç sevmemişsiniz, bilemedim. Viva la Muerte, sayfa 100, yazanın notu. İnsanın kendisini başkasının yerine koymayı, iğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına batırmayı öğrenmesi vakit alıyor, Mehmetciğim. Gel gör, başkası, gerçekten de başkası olabiliyor ve sen hayatının en önemli aşamasını yaptığını sandığın anda boşa kürek çekmiş olduğunu görebiliyorsun. Çünkü yola başkasının özde senin gibi bir insan olduğunu varsayarak çıkıyorsun. Soyut insanlık somut insanla çakışmıyor. Ortak paydaları gerçek dışı boyutlara uzatıyoruz, vehmediyoruz, anlıyor musun? Kültür farklılıkları kabullenmek istemediğimizden de daha derin ve belirleyici olabiliyor. Ve sen en digergam olduğunu sandığın anda başkasının gerçekten de başka olduğunu, kendini onun yerine koyamayacağını, koymaya kalkma çabasının nedenli talihsiz, nedenli kısır olduğunu görüyorsun. Bana sorarsan kahveye inmek için benden izin isteyerek mahcubiyetimden elimi ayağıma dolaştıran Bave, bana anlatılan ağa olsaydı daha ilk günden, kim bu karı, ne işi var evimde diye sormalı, karşı çıkmalıydı. Öyle yapsaydı ben de ne yapacağımı şaşırmazdım. Yine, bana anlatılan ağa olsaydı, Günay kızını arayıp sormalıydı. Kardeşini oğluyla birlikte gömdüydüm. Birinin bir yıllık hatırı olsa hesap et bak o kadar fincan kahveden kaç yıl hatır birikir. Binali Rodoplu'da kalmaya başladı. İşten birlikte çıkıyorlar, birlikte eve geliyorlardı. Binali bu zamanı derslerine çalışıp okulu bitirmek değil, Şıran'ı benden kurtarmak için kullandı dedi Rodoplu. Küçük bir çocuktan bahsedermiş gibi hoşgörüyle gülümsüyordu. Önceleri de iş yerindeyse nemenem biri olduğumu anlamaya çalışıyordu. Bir gün ofiste Şırant, ben, o konuşuyorduk. Patron içe dedi, seninle çıkıp bir çay içek. Meydan okuma gibi bir şeydi, anlıyor musun? Fark etti mi diye Şırant'a baktım, o gülümsüyordu. Ne zaman istersen dedim, ben de çıktık. O kalabalıkların insanı. Eminönü Köprüsü'nde kendi bahçesindeymiş gibi rahat. Ben pecmürdelikten bunalıyorum. Binali gittikçe pisleşen, gittikçe dökülen kahvelere yöneliyor. Dayanma gücümü ölçüyor zahir diyorum kendi kendime. Bakalım halkımızla ilişkim nasıl? Ne görüyorsun anlat bana diyor. Sakat baloncunun, Notre Dame'ın diye italikliyorum. Kamburunun umutsuzluğu ile elinde tuttuğu balonların coşkusunu görüyorum. Ada vapuru ile iskele arasına sıkışan lastiklerin çarpılmaktan serseme döndüklerini düşünüyorum. Üstelik bir de sırılsıklamlar. Umutsuz bir vaka olduğuma karar vermiş olmalı. Ne ki ben de onun görmediğini saptıyordum. Sonradan Şıran'da da fark ettim. Giderek mesela inşaat ustalarında da fark ettim. Eğri, doğru, yamuk algılamaları, göz ve izan dediğimiz şey gelişmemişti. Ne demek istiyorum? Mesela Levent'teki eve taşındıklarında duvara bir ecza dolabı asmışlardı. o kadar yamuk asmışlardı ki içine koymaya çalıştıkları şişeler alçak uca doğru kaydıklarından dolap köşeye sıkışan tentridiyot hariç doldurulamıyordu. Üşendikleri için düzeltmediklerini sanmıştım, meğer öyle değilmiş. Birkaç sene sonra evi tekrar boyadığımızda "Şu dolabı da düzeltelim artık" dediğimde hayretle yüzüme baktıklarını gördüm. Eğri çakıldığının farkında değillerdi. Başka şeyler de vardı diyelim. Kerlikten gelen bir kasa bir yatağın ya da kerevetin altına yerleştirecek değil mi? Sanırsın ki sığar mı, sığmaz mı? Bir bakışta görülür değil mi? Hayır, öyle olmazdı. Hele de Şiran, kereveti kaldırıp kasayı altına koyup bacaklarının yere değmediğini görmeden boy farkını idrak etmezdi. Aynı şekilde Binali bir gün Şişli'deki ikinci yerimizde tuvaletin duvarında bir delik açılıp yan apartmanın bacasına yuvalanmış leyleklerle burun buruna geldiğimizde tıkamak için bir tahta çakmaya kalkmıştı. Elinde kocaman bir sunta çıka geldi. Binali o tahta o tuvalete sığmaz. Kötü kötü güldüydü ve sığmadı. Mesafe kavramı, uzunluk kavramı yoktu, anlıyor musun? Onca yıllık eğitimi ellerine bir cetvel almaksızın tamamlamış olabilirler mi diye düşünüyordum. Lanet olsun. Bütün çiçekler güldü, bütün renkler kırmızı. Ciddi söylüyorum. Ana renklerin dışında renk duyarlılıkları da yoktu. Derken bir gün Supi'nin Rona'ya bir rüzgar gülü yapmaya çalıştığını gördüm. Kağıttan. Yanında bir kitap vardı. O kitabın verdiği talimatı izleyerek yapıyordu. Yüreğim burkuldu. 25-26 yaşında bir adam bir rüzgar gülü yapmak için kitaba bakmak zorundaydı. Rona'nın yüzündeki sevinci görecektin. Bu çocukların kağıttan rüzgar gülü olsun hiç oyuncakları olmadı ki. El işi derslerini küçümseyen aklıma şaşayım. Birleşik Devletler'de anaokullarında uygulanan bir öğretim metodu vardı. Montessori. Çocukların gözlerini kapattırırlar, önlerine onlarca baharat koyarlar, kokularından ayırt etmelerini isterlerdi. Duyuları geliştirmeye yönelik bir metottu. Niye bu ülkede üzerinde konuşulduğunu bile duymadım. Gelişmişliğin ölçüsünün fert başına düşen milli hasıla olmadığını ne zaman anlayacağız? Böyle giderse milli hasılanın asla paylaşılamayacağını, belli ellerde toplanmasının önlenemeyeceğini ne zaman anlayacağız?